Ayrım 33. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 389. Ankara, Çankaya Köşkü, Kabul Salonu, gündüz. Latife leitmotivi aynı yumuşak ve duygusal düzeyde seyrediyor. Canan Kalfa'nın belirmesiyle yazmakta olduğu mektubu onun sesinden of olarak duymaya başlıyoruz. Latife: Sebebi hayatım, anneciğim. Ruhen sizi rencide edecek şeyler yazmaktan ne kadar endişe etsem de içtinabı gayri kabil bazı hakikatler var ki size arzı hal eylemeye beni adeta icbar ediyor. Aile yuvamı, ebeveynimi, nuru aynım hemşirelerimi terk edip buraya gelmişim. Etrafımda hiçbir şey itiyatlarıma uygun değil. Ev küçük. Binbir müşkilatla biraz oturulabilir hale getirebildim. Nesim Efendi'nin ve Canan Kalfa'nın mevcudiyeti olmasa, kaba saba, görgü görenek bilmez, neferlerin hizmetine kalacağım. Lakin en tahammül fersa olanı hakikatte bu değil. Canan Kalfa, elinde gümüş tepsi, üstünde sırmalı kahve fincanı, kristal bir bardak su içeriye giriyor. 50-55 yaşlarında Osmanlı konak terbiyesi, saray görgüsü ile büyütülmüş, Uşakizadelerin kalfası, Latife'nin dadısı. Giyimi kuşamı ona göre, davranışlarında konak soyluluğu. Canan Kalfa kahveyi koltuğa oturmuş harıl harıl mektup yazmakta olan Latife'ye doğru götürüyor. İkisi aynı kadre içinde buluşunca hiç sesini çıkarmadan kahveyi ve su bardağını yanı başındaki sehpanın üzerine bırakıyor. Ancak o zaman Latife mektuba ara verip ona gülümseyerek dönecek ve konuşacaktır. Latife gözlerini mektuptan ayırdığı an of olarak devam eden okuma kesiliyor. Latife gülerek Candan, "Sana zahmet oldu dadıcığım." Canan Kalfa sevecen, "Lafı mı olur yavru kuşum?" mektuba bakarak, "İzmir'e mi yazıyorsun?" Latife kahvesinden bir yudum alıyor. "Evet." Canan Kalfa içini çekerek, "Ah İzmir, güzel İzmir. Canan Kalfa sana kurban olsun." Eliyle pencereleri, karla kaplı bozkırı gösterip, "Burası basbayağı kır yeri. Ne tramvay, ne telefon, ne hava gazı. Ne yapacağız bilmem." Latife'nin tekrar mektubuna daldığını görüyor. Canan Kalfa, "Benden de selam yaz emi. Beyefendiye, Adviye Hanım'a hürmetlerimin iblağı." Latife gülümseyerek gözlerini okumakta olduğu mektubundan ayırmaksızın başıyla Canan Kalfa'ya peki anlamına bir baş işareti yapıyor. Latife yazdıklarını okumuştur. Başını kaldırır, bir an pencerelerden az önce Canan Kalfa'nın gösterdiği manzaraya bakar. Elini kahve fincanına uzatır, dudaklarına götürürken Latife'nin gözüyle baktığı manzarayı görürüz. Puslu, beyazla gri arası bir gökyüzü. Uçsuz bucaksız, mavimsi kar beyazlığı. Çıplaklık, tenhalık, yalnızlık, bu beyazlıkla simsiyah dağılan kargalar. Canan Kalfa'nın gelişiyle kesilmiş olan mektup Latife'nin sesiyle duyulmaya başlayacaktır. Latife, "En tahammül fersa olanı, zevcimin bana karşı bir türlü mana veremediğim muamelesi. Daha ilk gecemizde beni hayret ve teessüre gark eden bir teklifte bulundu." Latife kahvesini unutmuş, yeniden mektubunu yazmaya dalmıştır. O yazdığı sırada kamera yavaş yavaş omzu üzerinden yazdığı mektuba yaklaşacaktır. Eski harflerle yazılmakta olan mektup Latife'nin sesiyle of olarak sürüyor. Latife dedi ki, "Latife, bu gece bazı arkadaşlarla sofrada yeni fırka meselesini münakaşa edeceğiz. Sen yemeğini yukarıda ye." Bunun beni ne hale koyduğunu eminim ki suhuletle tasavvur edebilirsiniz. Bu kadarı kifayet etmezmiş gibi. İzmir, Göztepe'deki köşk, kabul salonu, gündüz. Aynı mektup Latife'nin annesi Adviye Hanım'ın elindedir. Mektubu kaldığı yerden Adviye Hanım yüksek sesle okumaktadır. Adviye Hanım, "Yukarıya ancak gecenin 3.30'unda çakır keyif, mesut ve mütebessim, hafifçe şarkı mırıldanarak gelebildi. Lütfen bana cevap verir misiniz? Babam böyle bir muameleyi size reva görse ne gibi bir aksülamel gösterirdiniz?" Tam okumanın burasında birden vecihinin kıkır kıkır güldüğü işitilecektir. Hafif tonlarda devam eden Latife leitmotivi burada dağılıyor. Adviye Hanım'ın koltuğu karşısına düşen kanepede oturan Vecihe ile Rukiye şık ev kılıkları içindedir. Rukiye bir yün çilesini açtığı kolları arasında germiş, Vecihe çileyi yumak olarak sarmaktadır. Gülen odur, gülmesi devam ediyor. Vecihe, "Bu ablam da tuhaf yani, mutmain olması gayrı mümkün." Rukiye sabırsız, şaka yollu, "Şu çileyi saracak mısın, sarmayacak mısın?" Adviye Hanım Vecihe'ye, Ablanız mükemmelliyetçidir. Her şeyin elfazı düzgün olmasını ister. Bilmez değilsiniz ya. Vecihe çileyi yumak yapmayı sürdürerek, ona ne şüphe. Düzgün olacak ama mutlaka ona göre olmalı. Rukiye meraklı, ya kime göre olacaktı? Vecihe gülerek, ilahi anne, Ankara'da kime göre olabilir? Elbette Gazi Paşa'ya göre. Yün sarmakta olan iki kızın arasından Adviye Hanım önce hemen cevap verecekmiş gibi mektup tutan elini kızına karşı kaldırır, hatta ağzı bir şey söyleyecekmiş gibi hafifçe açılır. Sonra birden durur. Yüzüne düşünceli bir hal gelir. Okuma gözlüğünü gözlerinden alırken kendi kendine mırıldanıyor. Şu işe bak, nasıl düşünemedim. Tevfik Rüştü Bey'in ziyareti bununla alakadar olmasın. İzmir, Göztepe'deki köşk, köşkün verandası, gündüz. Verandada Tevfik Rüştü Bey'le onu kapıya kadar geçirmeye çıkmış olan Muammer Bey'e geçiliyor. Muammer Bey ev kılığıyladır. Tevfik Rüştü Bey atkılı paltolu sokak kıyafetinde, elinde şemsiyesi. Hem ağır ağır yürüyor hem de aralarında önceden başlanmış bir konuşmayı sürdürüyorlar. Muammer Bey, Fevzi Paşa'nın körfezin ağzına mayın döşettiği şai olunca fil hakika endişeye düştük. Ahalide muharebe tekrar başlayacak intibağı uyandı. Tevfik Rüştü Bey rahat, yok efendim, mucibi endişe bir hal yok, o safa geçilmiştir. Meclis ve hükümet konferansın temadisine taraftar. Muammer Bey mütecessiz, bu arada bir fırka teşekkülünden bahsolunuyor. Tevfik Rüştü Bey, Gazi'nin tasavvurudur. Zannım o ki intihaba gidilecek, vaziyet onu gösteriyor. İkinci grubun muhalefeti cidden hasmane. Lozan'dan çıkacak muahedenin kabulü için meclisin yenilenmesi zaruri. Muammer Bey ile misafiri Tevfik Rüştü Bey verandadan bahçeye inen çifte merdivenin sahanlığına ulaşmışlardır. Dura konuşa ağır ağır ineceklerdir. Muammer Bey düşünceli. Lozan konferansı, yeni fırkanın teessüsü, mebus intihabatı. Kaygılı gülümsüyor. Paşa Hazretlerinin gailesi çok. Latife de kalkmış bize yazdığı mektuplarda. Tevfik Rüştü Bey samimi bir tavırla kesiyor. Latife kızımız henüz Ankara'ya intibak edemedi. Muammer Bey kaygılı. Yoksa Gazi Hazretleri size... Tevfik Rüştü Bey merdivenin basamağında duracaktır. Durmasıyla Muammer Bey'in sözünü kesmesi bir olur. Sonra paltosunun yakalarını kaldırarak söze devam eder. Tevfik Rüştü Bey ani cevap. Yok efendim, intiba bendenizin. Paltosunun yakalarını kaldırırken zannım o ki Latife bir devlet reisinin zevcesi olduğunu asla unutmuyor. Ama kocasının bir devlet reisi olduğunu sık sık unutuyor. Az susar. Mesele burada. Muammer Bey düşünceli. Halbuki tam aksini yapmak icap eder. Tevfik Rüştü Bey sıkmak üzere elini uzatırken, işin kötüsü Fikriye bunu yapardı azizim. Münih, Baviera München Sanatorium, gündüz. Ön planda sanatoryuma gidilen yolun köşesine dikilmiş tabela görünür. Gotik harfleriyle yazılmıştır. Baviera München Sanatorium. Tabelanın arkasında yamaçtaki büyük ve yüksek binanın cümle kapısına yılan kahvi uzanan yol. Bina 19. yüzyıl Alman sanatoryum mimarisine uygun inşa edilmiş muhkem bir yapı. Üst katında hastaların güneş kürü için terasları, alt katında yönetim, tedavi vesaire birimleri vardır. Yolda şehre gitmekte olan bir otomobil. Yüksek Bavyeral Alpleri eteklerinden zirvelerine varınca kalın karla kaplı, çıplak mavi ve keskin bir gök ışıması altında etkileyici bir kış kartpostalı. Kısa süre sonra kamera uzaktan gördüğü sanatoryuma yaklaşmaya başlıyor. O andan itibaren Fikriye'nin piyanosundan Chopin'in La Tristesse etüdü uzak ve hafif. Münih, Baviera München Sanatorium, güneşlenme terası, gündüz. Sahne boyunca Fikriye'nin piyanosundan La Tristesse Chopin melodileri devam edecektir. Terasta şezlonglara uzanmış, kimisi dergi kitap karıştıran, kimisi dalgın hayal kuran, kimisi yakındakiyle konuşan tüberküloz hastaları. Kamera bunların birkaçını geçtikten sonra birisi üzerinde duruyor. Bu Fikriye'dir. Fikriye ve Frau Schimmel yan yana, iki şezlong. Fikriye biraz daha sağlıklı görünür. Mahzun gözleri dalgındır. Battaniyenin üzerine uzattığı elinde bir kitap var ama aklının başka yerde olduğu pek belirgin. Frau Schimmel buğday sarışını saçlarını toplamış, gevşek bir topuz yapmış, gözleri yorgun mavi, zayıf bir kadın. Battaniyesinin üzerinde gazete ve dergiler. Birini bırakıp öbürünü karıştırıyor. Bir sayfayı açınca birden duraklayacaktır. Gördüğüne eğilmeden önce alnına kaldırmış olduğu gözlüklerini gözlerine indirir. Bakar, daha dikkatle bakar. Sonra Fikriye'ye döner. Fikriye dalgınlığının derinliğinde kayıp, Frau Schimmel meraklı ve telaşlıdır. Frau Schimmel saygılı alçak sesle, Fräulein, Fräulein Hüsamettin, bitte. Fikriye biraz da zorlukla dalgınlığından sıyrılıp şezlong komşusuna dönüyor. Dudaklarında masum bir tebessüm. Frau Schimmel ona elindeki gazeteden bir fotoğrafı göstermektedir. Önce lakayt bakan Fikriye fotoğrafın Gazi ile ilgili olduğunu görünce birden canlanır. Tutkusal bir alakayla gazeteyi Frau Schimmel'in elinden alır, resmin üzerine eğilir. Fikriye'nin omzu üzerinden elinde tuttuğu gazete ve resim. Bir Alman gazetesi sayfalarından birinde Yeni Türkiye'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın evlendiği haberini veriyor. Fotoğraf, Göztepe'deki köşkte kıyılan nikah sırasında çekilmiş fotoğraflardan birisidir. Gazi ve şahane gelinliği içerisinde mütebessim Latife Hanım görünüyor. Müftü Rahmetullah Efendi, şahitleri Fevzi ve Kazım Paşa. Fikriye, büyülenmiş gibi fotoğrafa takılmıştır. Ne bir şey söyleyebiliyor, ne elinden bırakabiliyor. Bu sırada Frau Schimmel'in ona söyledikleri Almanca bir rabarba olarak kulağında uğuldamaktadır. Sonunda fotoğrafın üzerine kirpiklerinden bir gözyaşı damlası düşer. Fikriye elinin tersiyle gazetedeki gözyaşını silerken aslında tedirgin ve kederli şezlong komşusunun duyamayacağı titrek bir sesle tedirgin ve kederli teşekkür ediyor. Danke schön Frau Schimmel, danke schön. Balıkesir, Zanospaşa Camii Şerifi, dışarıdan, gündüz. Chopin'den Kurtuluş Leitmotivine yumuşak geçiş. Bu ve bundan sonraki sahnede cemaatin yumuşak rabarbası ve onun gerisinde Kurtuluş Leitmotivi işitiliyor. Çarşıda Zanospaşa Camii'nin çevresini sarmış kalabalık. Kalpaklı, fesli, başörtülü ahali. Çarşı esnafı ve halktan kişiler. Tütün içip bekleşenler. Şadırvanda abdest alanlar vesaire. Cami kubbesi ve minaresiyle kapalı gökyüzüne doğru heybetle yükseliyor. Bu görüntü üzerine içeride nutuk iradeden Gazi'nin sözleri düşmektedir. Mustafa Kemal Paşa, bu milletin siyasi fırkalardan çok canı yanmıştır. Şunu arz edeyim ki, Memaliki sahilede fırkalar behemahal iktisadi maksatlar üzerine teessüs etmiş ve etmektedir. Çünkü o memleketlerde muhtelif sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini muhafaza için teşekkül eden bir siyasi fırkaya mukabil, diğer bir sınıfın menfaatini muhafaza maksadıyla bir fırka teşekkül eder. Bu pek tabidir. Balıkesir, Zanospaşa Camii Şerifi, minber, gündüz. Minberde sivil ve kalpaklı Mustafa Kemal Paşa inandırıcı, ciddi fakat yumuşak bir sesle konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa el hareketleriyle, halbuki halk fırkası dediğimiz zaman bunun içinde bir kısmı değil, bütün millet dahildir. Mesleki içtimağı itibariyle düşündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan erbabı sahiyiz. Zavallı bir halkız. Mahiyetimizi bilelim. Gazi dinleyen cemaat birbiri ardınca halktan tipler. Hoca efendi, setreli memur, yoksul çiftçi, beyzi gözlüklü muallim, elleri ağır ve kocaman demirci esnafı ve diğerleri. Mustafa Kemal Paşa, her birimizin hakkı vardır. Salahiyeti vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı iktisap ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını sahiden muarra geçirmek isteyen insanların heyeti içtimaiyemizde yeri yoktur. Hakkı yoktur. O halde ifade ediniz efendiler. Halkçılık, nizamı içtimaisini sahin hukukuna istinat ettirmek isteyen bir mesleki içtimaidir. Tekrar minberde konuşan Mustafa Kemal Paşa daha heyecanlı ve üstüne basarak söylüyor. Mustafa Kemal Paşa daha heyecanlıdır. Biz bu hakkımızı mahfuz bulundurmak, istiklalimizi emin bulundurabilmek için bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece mücahedeyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız. Kurtuluş leitmotifi hafifleyerek dağılırken hareket halindeki bir ekspresin raylardaki yeknesak fakat havalı tıkırtısı işitilmeye başlayacaktır. Münih İstanbul Ekspresi, yataklı vagon, akşam. Ekspresin raylardaki yeknesak tıkırtısı, arada lokomotifin düdüğü, sonra kapının açılması. Yataklı vagonlardan birisinin kompartımanı. Fikriye'nin uzun parmaklı, ince ve zarif sağ el parmakları, Gazi'nin armağanı tesbih gerdanlığın taneleriyle oynamaktadır. Vagon penceresinin yanına oturmuş Fikriye, camlardan akşamın kar manzarasını eflatuna boğan son ışıklarına dalmış. Son derece şık giyinmiştir. Zamanın Paris şıklığı. Yanı başında çantası, çeşitli dillerden dergi ve gazeteler, portatif masada altın sigara tabakası, çakmağı ve bir kitap. Gerilerden Fikriye'nin piyanosundan La Tristesse, raylardaki tıkırtıya katılıyor. Fikriye hafif hafif öksürür. O menhus öksürük. Gözlerinin mahzunluğu daha derinleşmiş, tebessümü acı bir anlam kazanmıştır. Kompartıman kapısının sürüldüğü işitilince Fikriye dalgınlığından sıyrılıp o tarafa döner. Açılan kapıdan zamanın üniforması içinde Alman kondüktör görünecektir. Şişman, poz bıyıklı, mavi boncuk gözlü bir adam. Kondüktör elini uzatarak, "Bitte, Fräulein." Fikriye bir telaş çantasına davranıp açarak biletini bulup çıkarır. Kondüktöre uzatır. O, bileti incelerken eski alışkanlığıyla tabakasına uzanacaktır. Kondüktör gözlerini biletten kaldırıp gülümseyerek, "Konstantinopol, Türkiye, İstanbul." Fikriye mütebessim başıyla onaylıyor. Kondüktörün uzattığı bileti alıp çantasına koyuyor. Kondüktör çıkıp kapıyı kapatır. Aynı babacan gülümsemeyle kapıyı kapatırken iyi yolculuklar diler. Bon voyage, Fräulein. Kondüktör çıkar çıkmaz Fikriye'nin yüzündeki tebessüm maskesi silinmiştir. Aynı hüzün hem gözlerinde hem dudaklarında beliriyor. Tabakasından aldığı sigarayı dudaklarına iliştirir. Çakmağıyla yakar, az sonra ağzından ve burnundan salıverdiği duman kıvrımlarının tülüne bürünecektir. Kesik kesik, hafifçe öksürür. Münih-İstanbul demiryolu, o yoldaki ekspres katarı, akşam. Karları grup renkleriyle morla eflatuna boyanmış, yarı orman, yarı dağ bir vadinin alacasında Münih-İstanbul treni ışıklı pencereleriyle akıp gitmektedir. Trenin raylardaki tıkırtısı gittikçe hızlanıyor. Buna lokomotifin düdüğü eklenecektir. Chopin La Triste ise bu gürültü arasında dağılıyor. Afyon-Konya demiryolu, o yolda Riyaseti Cumhur treni mahsusu, akşam. Kar altında kaybolmuş Konya bozkırı, grubun kızıllığında parıldayan raylar, rayların üzerinde soluk soluğa yol alan Gazi'nin treni mahsusu. Aynı düdük sesi, aynı ışıklı pencereler. Öteki trenin raylardaki tıkırtısı, yerini bu trenin raylardaki tıkırtısına, o trenin düdüğü yerini bu trenin düdüğüne bırakacaktır. Kamera hızla akan katarın vagon pencerelerinden birisine yaklaşıyor. Afyon-Konya demiryolu, Riyaseti Cumhur treni mahsusu, akşam. Trenin raylardaki yeknesak tıkırtısı sürüp gidiyor. Arada lokomotifin düdüğü işitilebilir. Gazi'nin kompartımanı, koridor. Mustafa Kemal Paşa, mareşal üniforması içindedir. Kompartıman kapısından çıkmış, ayakta kapının eşiğindeki Latife ile konuşuyor. Latife fevkalade şık fakat keyifsiz görünüyor. Gazi'nin az gerisinde, koridorda Seryaver Salih Bey. Mustafa Kemal Paşa, Latife'ye, "Latife, ben arkadaşların yanına geçiyorum. Konya'daki diyeceklerim üzerinde konuşacağız." Latife küskün, kinayeli, "Aa, tabii paşam." Koluyla camlardan geçen akşam bozkırını süpürerek, "Ben oturur, manzaranın seyrine bakarım." Gazi, sitemi fark etmezden gelip koridora yürür. Salih Bey de arkasından. Latife, arkalarından belirgin bir hiddetle bakıp kapıyı biraz şiddetlice kapatır. Çekilen kapının sesi. Koridorda, restoranta doğru yürüyen Gazi ve Yaver Salih Bey. Gazi, kapının gürültüyle kapatılışını işitince canı sıkkın bir yüzle soracaktır. Mustafa Kemal Paşa sıkıntılı, "Latife'ye ne oluyor Abe Salih? Her dakika gayrı memnun görürüm." Salih Bey tedirgin, "İhtimal yol yorgunluğudur paşam." Mustafa Kemal Paşa, "Her şeyi mesele yapar bre. Mecliste onu neden az alkışlamışlar? Neden gece sofrasını uzatırmışım? Neden üniforma giymişim?" Salih Bey verecek cevap bulamıyor. Yüzünde mutsuz bir ifade. Sadece susuyor. Vagondan vagona geçiyorlar. Tekerleklerin raylardaki tıkırtısı yükseliyor. Paşa bir iki adım daha yürüdükten sonra başka ve daha resmi bir sesle soracaktır. "Neredeymiş bu ziyafet?" Salih Bey, "Hükümet konağında paşam." "Konya, hükümet konağı, merasim salonu, gece." Salon Gazi'nin ziyareti şerefine süslenmiştir. Bayraklar, defne dalları, eski harflerle yazılmış iki slogan. "Hakimiyet bila kaydü şart milletindir." Ve "Türkiye'nin sahibi hakikisi, hakiki müstahsil olan köylüdür." Mustafa Kemal Paşa ayakta hazuruna konuşuyor. "Bizim halkımız menfaatleri yek diğerinden ayrılır sınıflar halinde değil. Bilakis mevcudiyetleri ve muhasalayı mesisi yek diğerine lazım olan sınıflardan ibarettir. Biz heyeti umumiyemiz itibariyle mazlum bir milletiz." Ziyafet sofrası, birisi şeref masası olmak üzere birkaç masa halinde tertiplenmiş, şeref masasında mareşal üniforması ile Gazi, solunda Latife Hanım, ayrıca maiyeti erkanı, vali vesaire, diğer masalarda ise bazı Konya tüccarları, çarşı esnafının ileri gelenleri, halktan kimseler. Bir protokol ziyafeti değil, bir halk yemeği. Gazi ayaktadır. İrticalen konuşuyor. Yanı başında Latife. Resmi bir tebessümün arkasına gizlenmiş görünür, hoşnut olmadığı hissedilmelidir. Mustafa Kemal Paşa devamla. Binaenaleyh, programdan bahsolunduğu zaman adeta denilebilir ki, bütün halk için bir say misakı millisidir ve böyle bir say misakı millisi mahiyetinde olan bir program etrafında toplanmaktan hasıl olacak şekli siyasi ise alelade bir fırka mahiyetinde tasavvur edilmemek lazım gelir. Konya, Gazi'nin misafir edildiği konak, otel, gece geç vakit. Kar aydınlığı gece, ışığı az, yıldızlı bol, konak karanlık bir heyula halinde yükseliyor. Sadece alt katta ve en üstte ışıklı pencereler var. Oda 2-3'ü geçmez. Yakınlı uzaklı köpek ağlamaları, karşılıklı uzak horozlar, yaklaşan otomobilin homurtusu. Yaklaşan askeri araba hızlı fren yaparak kapının önünde duruşunu saptar. Arabadan elinde bir zarfla Yaver Rusuhi Bey inecektir. Hiç oyalanmadan içeriye yöneliyor. Kapıda güvenlik birimleri onu selamlar. Konya, Gazi'nin misafir edildiği konak, otel. Gece, geç vakit. Ser Yaver Salih Bey, üniformasının yakasını çözmüş, yayıldığı koltukta düşünceli düşünceli sigara içiyor. Başının üstünde duman büklümleri, elinde kahve fincanı, hem yorgun görünüyor hem uykusuz. Yaver Rusuhi Bey bir telaş giriyor. Diri, genç ve ciddi. Salih Bey'in karşısında topuklarını birbirine vurup elindeki zarfı uzatır. Rusuhi Bey, kumandanım, müstacel şifre telgrafı. Ankara'dan vilayete keşide edilmiş. Salih Bey kahve fincanını sehpaya bırakıp zarfı alır. Hayırdır inşallah böyle sabaha karşı? Telgrafı zarfından çıkarıp şöyle bir göz attıktan sonra Salih Bey canı sıkılmış bir halde kalkacaktır. Bir yandan da yakasını ilikliyor. Salih Bey kendi kendine, başımıza bir de bu çıktı. Merdivenlere yönelirken Rusuhi Bey'e, aslında İstanbul'dan geliyor. İyi ki getirdin Rusuhi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 401.